bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ayrım 1. Sivil Örümceğin Ağında Mustafa Yıldırım. Toplumsal Dönüşüm Yayınları Genişletilmiş 3. Basım Ağustos 2004. Bu kitap 568 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Temmuz 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Komplo teorilerim yok ama komplolar hakkında teorilerim var. Anthony Summers, Conspiracy Fontana 1980. Mustafa Yıldırım şifre çözücü Project Democracy başlıklı yazısında diyor ki, Türkiye'ye gelince durumu anlamak için çevrenizdeki partilere bağlı vakıflardan ya da sözde bağımsız vakıfların sivil örgütü denen NGO'ların, üniversitelerin, özellikle sosyoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, eski adıyla mülkiye bölümlerindeki akademisyenlerin, öğrencilik kökenlerine, ABD'den aldıkları doktora tezlerine bakmak kafidir. Bu durumu ancak nerede bir workshop çalışması varsa bilinmeli ki orada bir Project Democracy yürürlüktedir denilebilir. Atilla İlhan, Cumhuriyet, 21 Ocak 2001. Bugün de uyumayanlar var ve onlar bizim nasıl bir tuzağa düşürüldüğümüzün resmini çekmiş dersem, resim değil ama öyle bir çalışma ki fazla zorlamaya gerek kalmadan canlı bir fotoğrafa bakar gibi gerçeği görebiliyorsunuz. İşte Yıldırım uyumamış ve bize gerçeği göstermek için çalışmış. Bu kitabı okumak içine düştüğümüz tuzağı görmemizi sağlayacak. Belki o zaman kendimizi sorgulamaya başlayabiliriz. Azıcık ulusal onurumuz kalmışsa ve gerçekleri okumayı biliyorsak, ders almayı biliyorsak. Oltanın ucundan kurtaramadığımız balığın bu kez bir ağda çırpınışını seyrettirmek isteyenlere ders vermenin gününü geciktirmemeliyiz. M. Emin Değer. Bu alıntıları Mustafa Yıldırım'ın Project Democracy içinde Uluslararası Din Hürriyeti Senaryosu başlıklı çok önemli makalesinde değindiği hususların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı için yaptım. Mustafa Yıldırım bu makalesinde özetle şunları söylüyor. Dünyada yerleştirilmek istenen yeni düzen içinde dünyanın tüm ülkelerinde devletler merkezi otoritelerini yitireceklerdir. Olabildiğince etnik ayrıma uğramış küçük eyaletlere ayrılmış ülkelerde tarihsel partiler eriyecek, vakıflardan, düşünce topluluklarından, insan hakları denetim örgütlerinden oluşan bir siyasal yapı oluşacaktır. Doğrudan doğruya ABD'nin siyasal partilerine bağlı enstitülere, konseylere, ABD şirket vakıflarına bağlanacaktır. Eğitim kurumları da vakıflaşacak ve ABD akademik dünyasıyla organik bağlar kuracaktır. En yaygın ve güçlü dinsel kurumlardan başlayarak tüm dinlere bir yeni merkezi eş güdüm gereklidir. Eş güdümün merkezi elbette Washington'da bulunacaktır. Öncelikle Amerikalılardan oluşturulan bu kurumsal yapı IRFC'dir. Vural Savaş, Aydınlık, 11 Nisan 2004. Dünyayı erdemin süzgecinden geçiren gerçek aydınlara ve ezber dağıtan gerçek gazetecilere. Ongun'a, Kathy'ye, Aya, Tekin'e, Tuğ'a teşekkürler. Kısaltmalar. AAFLI, Asian American Free Labor Institute. AALC, African American Free Labor Institute. ACILS, American Center International Labor Solidarity. ADL, Anti-Defamation League, Binai Breath. AFL-GEO, American Federation of Labor and Congress Industrial Organization. AFT, American Federation of Teachers. AIFL'd, American Institute for Labor Development. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. AIS, American Information System. ANSAV, Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı. APRI, A. Philip Randolph Institute. ARC, Afghanistan Rescue Committee. ARI, ARI Derneği. ASAM, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi. ASC, American Security Council. ATE, Açık Toplum Enstitüsü, OSI İstanbul Şubesi. AWPC, American Western Policy Center. CANF, Cuban American National Foundation. CC, Conservatives Caucus. CCF, Congress for Cultural Freedom. CDM, Center for Democratic Majority, CFR, Council on Foreign Relations, CFW, Committee for the Free World, CIA, Central Intelligence Agency, CIPE, Center International Private Enterprise, CMUC, Christian Muslim Understanding Center, CPD veya CFD, Center for Present Danger, CPPBB, Center for Public Policy of B'nai B'rith, CSIS, Center for Strategic and International Studies, DCF, Democratic Century Fund, FTUI, Free Trade Union Institute, FWF, Forum World Features, IAP, Islamic Association for Palestine, IGGGRD, International Central American Recovery and Development, IGEPS, International Center for Economic Policy Studies, IGNA, Islamic Community of North America, IRI, International Republican Institute, Republican USA, UMP Party, İHD, İnsan Hakları Derneği, ISCNA, Islamic Shura Council of North America, ISNA, Islamic Society of North America, JFK, JF Kennedy Foundation, JFL, Jewish Friendship League, JINSA, Jewish Institute for National Security Affairs, KADER, Kadın Dayanışma Derneği, K-CIA, Korean CIA, LDT, Liberal Düşünce Topluluğu Derneği, LID, League for Industrial Democracy, MEMRI, Middle East Media Research Institute, MEQ, Middle East Quarterly, MUSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, MCC, Muslim Community Center, NDI, National Democracy Institute, ABD Demokrat Partisi Örgütü, NED, National Endowment for Democracy, NJC, National Jewish Coalition, NSC, National Security Committee, OSI, Open Society Institute, PACMC, President's Advisory Committee on Meditation and Conciliation, PI, Pueblo Institute, PRODEMCA, Friends of the Democracy Center in Central America, RENT, RENT Corporation, RJC, Republican Jewish Committee, Republican ABD Cumhuriyet Partisi, SAV, Stratejik Araştırmalar Vakfı, SD USA, Social Democracy, United States of America, SODEV, Sosyal Demokrasi Vakfı, Soros F, Soros Foundation, TDV, Türk Demokrasi Vakfı, TESAV, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, TESEV, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı, TOBB, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TOSAM, Türkiye Sosyal Sorunları Araştırma Merkezi, TOSAV, Türkiye Sosyal Sorunları Araştırma Vakfı, TÜSİAD, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, TÜSES, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, UC, Unification Church, VEU, Virginia International University, WENEP, Washington Institute for Near East Policy, WTO, World Trade Organization, WWC, Woodrow Wilson Center, FDN Foundation, INS Institute, East Istanbul. Uyumayanlar da varmış. Amerikalı albay kapıdan çıkarken bir an durdu ve görüşmeyi acı sözlerle noktaladı. ABD ile Türkiye arasında ortak savunma işbirliği anlaşmasına göre yapılan yardım, hibe, satış ya da herhangi bir nedenle size devredilen bilgi, proje ya da malzemenin sahibi yalnız ve her zaman Amerika'dır, benim devletimdir. Amerikalı albay yüzümüze bile bakmadan sıradan bir şeyden söz eder gibi sürdürdü açıklamasını. Bunlar size ortak savunma anlaşmasının gereği olarak devrediliyor. Dikkat ederseniz bunların statüsü Kongre yasasının 1 Taksim 4 ve 3. maddelerine göre saptanır. Buna göre de Türkiye zilyet durumdadır. Bu nedenle yasanızdaki bütçeye kaydedilir hükmü uygulanamaz. Unutmayın ki başkan ya da kongre istediği an yardımı durdurduğu gibi o madde ya da bilgiyi geri isteyebilir. Bu olayı 1969 başlarında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Odası'nda yaşamıştık. O günlerde daha önce imzalanmış ABD-TC ikili anlaşmalarının tek metinde toplanması çalışmalarını da sürdürüyorduk. Askeri yardım başlığı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekleme ile ilgili bir iç sorunun çözümü için toplanılmıştı. ABD Askeri Yardım Kurulu Başkanlığından gelen bir kurulla yaptığım iki evreli görüşme sonunda bizi koruduğuna, olmasaydı yok olacağımıza inandırıldığımız Amerikan yardımının ne menen bir şey olduğunu bir kez daha öğrenmiştim. Amerikalı albay ABD Kongresi yasasını getirip veriyor ve alın okuyun öğrenin diyordu. Biz bu yasal gerçeği neden öğrenemedik diye kendimizi sorgulamayı bile düşünmemiştik. Öyle yapsaydık bugünlerin açmazına düşer miydik? Boş bidonlar. 1969 yılı sonlarında görevim gereği Dışişleri Bakanlığı'nda aylık Ortak Savunma ve İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanlığı adına bulunuyordum. Toplantılar ev sahibi bakanlık müsteşarının bakanlığında yapılırdı. Toplantının yapılmakta olduğu ev sahibi bakanlığın müsteşarı Sayın Şükrü Elek daha şunları söylüyordu. Yardım adıyla ya da ortak savunma için parası ödenerek alınan mallar, her türlü silah, araç, gereç vesaire, her şey amacına uygun olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda da bu mallar o amaç dışında bir başka amaçla, örneğin Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları için kullanılamaz. Çünkü bunlar ortak savunma işbirliği için gönderilmektedir. Önemsiz bir malzeme için bu mantık ve üslupla konuşmasını anlayamamıştım. Dipnot, sonradan Washington Büyükelçisi olarak ünlenen Şükrü Elek daha CHP yönetiminde yer aldı ve 2002 seçimlerinde CHP milletvekili oldu. Türk Genelkurmayı her yıl sözde yardım ya da FMS kredileriyle alınacak malların listesini hazırlardı. Bu liste USAID görevlileriyle tartışılır ve üzerinde anlaşılan mallar yardım adı altında istenirdi. Ama bu kez işimiz satın alınan malların ambalajı olan kullanılmış saç bidonlarla ilgiliydi. Boş bidonların ihtiyacı olan kurumlara devredilmesini görüşüyorduk. Biz Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bidonları malzemeyle birlikte satın aldığımızı ve onları kullanmanın da hakkımız olduğunu savunuyorduk. Amerikalılar ise bidonların da yardım statüsünde sayıldıklarını, bu nedenle ABD onayı alınmadan kullanılamayacağını savunuyorlardı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Elek daha söz aldığında bizim, yani Türkiye'nin tarafını destekleyeceğini düşünerek sevindim. Sayın Elek daha ayrıca benim kentimin yetiştirdiği ve övündüğümüz bir seçkin kişiydi. Ama Sayın Elek daha Amerikalıların tezini yukarıda aktardığım sözlerle savunarak bizi şaşırttı. Ama biz bir ders daha almıştık. Boş bidonları bile kullanırken ABD'nin iznini almak zorundaydık. Bizi haksız çıkaran şu ortak savunma işbirliği anlaşması, yani OSIA idi, bu olayı ele alarak parasını ödediğimiz silah, araç ve gereçleri ortak savunma alanından ayırabilmeyi umuyor, küçük bir delik arıyorduk. Amerika bu formülle parası verilen savunma araçlarının da Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları için kullanılamayacağını savunuyordu. O günlerin Türkiye'si ne şimdiki Türkiye'ye benziyordu ne de Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nin Türkiye'sine. Görüyorduk ki Türkiye 1960'ların sonlarında kimi kurumlarınca itildiği karanlıkta ABD'nin dümen suyunda çırpınmaktadır. 1950'lerde ABD'den süt tozu kutuları geldi. Üstlerinde iki el kuvvetlice sıkışıyor. Bileklerde ise gömlek yenleri ABD ve TC bayrağı olarak resmedilmiş. Bu kutular yurdun en ulaşılmaz köylerine, mezralarına dek götürüldü. Yurdumuz çocukları için ABD süt tozu yardımında bulunuyordu. Ya da yurdumuz ABD'nin süt tozuna muhtaç olarak gösteriliyordu. Bu süt tozları bebeklere ulaştırılıyor, çocukların beynine de o sıkışan iki elin resmi kazanıyordu. O bebekler sonra bu yurdu yöneteceklerdi. 1940'ların sonlarına doğru başlatılan propagandayla ancak Amerika'nın yardımlarıyla ayakta durabildiğimize inandırılma çabalarının ayıbını anlatabilmek için yazdım bunu. Bir gerçeği teslim etmeliyiz ki Amerika genel olarak yaptığını ve yapacağını gizlemez. Yardım doktrinine esas olan Kongre yasasından şu bölümü okuyalım. Madem ki Türk ve Yunan hükümetleri ulusal bütünlüklerinin ve özgür uluslar olarak varlıklarını sürdürebilmek için gerekli mali ve diğer yardımları istemişlerdir. Madem ki bu ulusların ulusal bütünlükleri ve varlıkları, Birleşik Devletlerin ve bütün hürriyetsever halkların güvenliği bakımından önemli olup, şu sırada yardımın alınmasına bağlıdır. Biz bu sözlerin ulusal kimliğimize saldırı olduğunu düşünemedik. Ulusal bağımsızlık savaşı vermiş bir ülkenin çocukları böyle bir aşağılanmayı nasıl kabul edebilir diye sormaz mısınız? Ne ki bununla kalmıyor aşağılanmak. Birinci maddede şöyle. ABD Kongresi'nin Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından kanunlaştırılmıştır ki, Cumhurbaşkanı Birleşik Devletler çıkarlarına uygun mütalaa ettiği zamanda, Yunanistan ve Türkiye'ye bu hükümetlerin talebi üzerine ve kendisinin tayin edeceği kayıt ve şartlarla yardımda bulunabilecektir. Dipnot M. Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye Ekbir, Yunanistan ve Türkiye'ye yardım sağlamak için kanun sayfa 349. Salt bu tek madde bile yardım denilerek nasıl bir tuzağa düşürüldüğümüzün kanıtı değil midir? yardım için Türk hükümeti her keresinde bana yardım et, ihtiyacım var diyecek, halkın o engin bilincine yerleşen deyişle el açacak. İhtilal oyunu içinde usta işi oyun. ABD 2. Dünya Savaşı sonrası bizim gibi korumaya aldığı ülkeleri kendi ilkelerinden soyutlama politikasını bilinçle uygulamış olup ulusal iradeleri baskı altında tutmaktadır. Önce o ülkelerin askerlerini eğitmiş, onlara ülke yönetimini üstlenecek politik yetenek kazandırmıştır. Bir ABD belgesi bunu şöyle anlatır. Birleşik Devletler'deki ve yabancı ülkelerdeki askeri okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde seçme subaylar ve önemli mevkilerde bulunacak uzmanları eğitmemiz, askeri yardım yatırımlarımızdan sağlanan faydaların herhalde en önemlisidir. Bu öğrenciler dönüşlerinde eğitici olmak üzere kendi ülkeleri tarafından özel olarak seçilmişlerdir. Bunlar gerekli bilgilerle teçhiz edilmişlerdir. Bu bilgileri kendi bilgilerine aktaracak olan geleceğin liderleridirler. Amerikalıların ne yapmak istediklerini ve nasıl düşündüklerine gayet iyi bilen kimselerin liderlik mevkilerinde bulunmalarının ne kadar önemli olduğunu belirtmeye ayrıca gerek duymuyorum. Böyle kimselerden dostlar edinmenin değeri ölçülemeyecek kadar fazladır. Dipnot: Harry Magdoff, Emperyalizm Çağı, sayfa 155. 1968 yılında MSB Hukuk Müşavirliği görevim gereği bağlı bulunduğu MSB Müsteşarı Orgeneral Faruk Gürler bana şunları söylemişti. Dikkatli olacaksın. Toplantılar 5 kişiden fazla olmamalı. 3 kişi idealdir. 3 kişiden biri görevli olabilir. El yazısı kullanılmayacak. Kendi daktilonla bu konularda hiçbir şey yazmayacaksın. Bu ilişkiden de yüreklenerek, paşam demiştim, ülkemin içinde bulunduğu koşullar karşısında tepkisiz duramıyorum. Ayrıca Atatürk'ün cumhuriyetin ve bağımsızlığımızın korunması emrini de düşündükçe çözüm aramaya başladım. Ama ben genç bir subayım, yanılabilirim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yapıyorum, beni lütfen uyarın. Yüzüme baktı ve içtenlik dolu bir sesle, yanlış yapmıyorsun, doğru yoldasın diye yanıtladı. Oh dediğimi anımsıyorum, rahatlamıştım. Orgeneral Gürler, kara kuvvetleri subaylarının bağlandığı bir komutandı. Hava kuvvetleri komutanı Orgeneral Muhsin Batur da havacıların güvenini kazanmıştı. Silahlı kuvvetler 27 Mayıs'a bağlı olanlar ve bu anayasayla ülke yönetilemez diyenler diye iki kampa ayrılmış, gençlerin vuruşmalarının ülkede yarattığı kargaşayı önlemek ve 27 Mayıs hareketinin eksik bıraktığı reformları tamamlamak düşüncesiyle örgütlenmişti. En azından ben ve benim tanıdıklarımın davası buydu. Komutanların zaman zaman verdiği görevler de benim görüşlerimi doğruluyordu. Paşa'nın verdiği güvencenin beni kurtarmayacağını anladığımda iş işten geçmişti. Ama bir uyarıyı neden değerlendirmediğimi hala sorar dururum. 5 kişilik grubumuz 27 Mayısçılardan tabii Senatör Ekrem Acuner, Milli Birlik Komitesi üyesi Numan Esin ve aynı zamanda CHP milletvekili olan Orhan Kabibay, CHP milletvekili Fakih Özfakih ve benden oluşuyordu. Ekrem Acuner, Faruk Gürler ile özel bir görüşme istedi. Haziran'ın sıcak bir gecesinde evimde saat 10'da başlayan görüşme saat 2'ye dek sürdü. Paşa gittikten sonra Ekrem Acuner öfkeliydi. ''Adama bak yahu, bana biz bu hareketi Süleyman Bey'e karşı mı yapacağız?'' diye sordu diyerek paşaya güvenilemeyeceğini anlatmaya çalıştı. İhtilale bir adım kala. Bütçe yılbaşının 1 Mart olması nedeniyle harekat tarihi bütçenin kabulünden sonra saptanacaktı. Bütçe gününde kabul edilmişti. Mart ayının ilk haftası hareketli geçti. Hemen harekete geçelim dayatması üzerine harekat emrinin alınması için 9 Mart saat 18.30'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayaca'nın hazır olacağı bir toplantı çağrısı yapıldı. Kimi generallerin de katılımıyla harekatın o gece başlatılması için toplanıldı. O arada Hava Kuvvetleri'nin Harekat Dairesi Başkanı tarafından alarma geçirildiğini öğrendik. Artık generaller dışındaki kadro harekat emri bekliyordu. 9 Mart 1971 akşamı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan toplantı bir karar almadan dağıldı. O gece 11.30 sıralarında 28. Tümenden bir subay telefonla aradı ve ''Seni hemen görmem gerek'' diyerek evime geldi. Heyecanla bu gece Faruk Paşa'yı tutuklayacaklar. Çünkü 28. Tümen Komutanı bizleri topladı, komünist ihtilal çıkacakmış dedi. Olağanüstü alarm verildi, bu haberi Paşa'ya iletin dedi ve gitti. Dördümüz buluştuk, birliklerin bulunduğu yörelere gittik. Nöbet yerlerinde ikişer asker bulunduğunu gördük. Bu alarm belli ki bize karşı verilmişti. Emir subayı Gürler Paşa ile ilişkimi biliyordu. Saat 1.35'te emir subayını uyarıp alarm olayını paşaya bildirerek uyarmasını söyledik. Subay paşaya durumu telefonda anlattı. Paşa ona hiç merak etmeyin alarmı ben verdim, haydi sen de oradakiler de gidip uyuyun demişti. Oyuna geldiğimizi o anda anladım. Hele paşanın bunları gülerek söylediğini işittiğimde dünyam başıma yıkılmış gibiydi. Liderimiz ortak hareketimizi durduracak önlemleri almıştı. Önceden söylenenleri çözümlemeyi düşünseydik o anın şaşkınlığına düşmezdik. Biz komutanların bizleri ne anlamda olursa olsun böyle kötü bir deneyden geçireceğini düşünemeyecek kadar onlara güveniyorduk. Oysa ihtilal oyunundan bir yıl önce bize nasıl bir sistem kurulacak, düşüncelerinizi bir taslak hazırlayarak bildirin denilmişti. Devrim Anayasası taslağı adını koyduğumuz belgeyi hazırlamıştık. Faruk Paşa bu taslağı okuyunca sakin bir sesle şöyle demişti. Söyledikleri kadar solda değilmişsiniz. Biz Dixon raporunun hedeflerinden birinin kapsamında tasfiye edilmek üzere gözetlenmiş, amaçlarımızı kendi elimizle onlara iletmiş ve yönlendirilmiş oluyorduk. Demek ki örgütlenmemiz, çalışmalarımız onların denetimi altındaymış. Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Devrim Tarihi Okutuluyor mu başlıklı ve aslında Kemalizmi savunan yazısında komünist devrimi savunduğu savıyla 12 Mart Yönetim Mahkemesi'nde yargılanması çarpıcı bir örnek olacaktı. Dixon raporu uygulamaya konulmuş ve bir ihtilal oyununa getirilmişti. Dipnot, Dixon raporu 1965'te ABD Ankara Büyükelçiliği'nde savunma ateşesi Albay Ronald D. Dixon'ın soyadıyla anılan ve bir Türk tarafından hazırlanmış belgedir. 1965 seçimlerinde AP'nin hükümet kurmayı üstlenmesinin ardından verildiği anlaşılıyor. 29 Aralık 1965 tarihli bu rapor 7 Temmuz 1966'da tabii Senatör Haydar Tunçkanat tarafından Cumhuriyet Senatosu'nda açıklanmıştır. Rapor sonradan inkar edilmek istenmişse de olayların gelişimi ve ABD'li albayın statüsü ve rapor olayından sonra görevden ayrılması yalanlanmanın doğru olmadığını göstermektedir. Raporun şu paragrafı 12 Mart öncesi ve sonrası uygulamalarının bu rapor doğrultusunda gerçekleştirildiğini göstermektedir. Buna bağlı bazı hükümet tedbirlerinin hazırlanmasına ve uygulamasına paralel olarak rejime sadık olmayan subaylardan en tehlikelileri bir program dahilinde tasfiye edilmek üzere tespit edilmektedir. Şimdiye kadar olan değişikliklere karşı gösterilen reaksiyon muhalefetin zayıflığının tezahürü olarak değerlendirilmektedir. Suçumuz Türk devriminin bize emanet ettiği cumhuriyeti ve bağımsızlığı korumak olmalıydı. Bunun Amerika'nın sözlüğündeki adı komünizmle hemhal yani içli dışlı olmaktır. Biz ihtilal girişimcileri Atatürk'ün yaşadığı dönemde birer delikanlıydık. Bağımsızlık onuru ve gururu içimize işlemişti. Bu sorunları bilinçle inceleme ve çözme eğilimimizin yanlış değerlendirileceğini, hele kendi emirleriyle girişimlerde bulunduğumuzu bilen komutanların oyuna getirilip tasfiye edileceğimizi düşünmemiştik. Bu kararı kimler vermişti? Bu sorunun gerçek yanıtını sonraki yıllarda öğrenecektik. Bizi Amerikan eğitimi görmüş, bir başka deyimle indoktrine edilmiş olanlar oyuna getirmişti. Yani onların gerektiğinde Amerikalıların ne yapmak istediklerini ve nasıl düşündüklerini çok iyi bilen kimseler tarafından oyuna getirildiklerini öğrendiğimizde iş işten geçmişti. Çok geçmeden yalnızca 10 yıl sonra oyuna gelmenin boyutunu ABD başkanının ağzından bir kere daha öğrenecektik. 12 Eylül darbe gecesi bir opera gösterisini izlemekte olan Başkan Carter'ın bizimkiler idareyi ele aldılar haberi verilince nasıl sevindiğini duyduğumuzda Washington'ın olayların neresinde olduğunu daha iyi anlayacaktık. ABD'nin 12 Mart öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri içeriden izlemesi bize çok şey öğretmiştir. ABD bizimki gibi ülkelerde her hareketin o ülkede çıkarlarına dokunacak her yapılanmanın içinde yer almaktaydı. 27 Mayıs'ta ABD vardır. 12 Mart ve 12 Eylül'de de vardır. Dünya egemenliği peşinde olan bir devlet yönetiminin böyle yapması da kendi ahlak anlayışına uymaktadır. Bu konuda belgeli çalışmalar bizi doğrular. 27 Mayıs öncesi 12 Mart'ta 12 Eylül'de bu yöntem uygulanmıştı. Bu yöntemin siyah kokartlı olduğu açığa çıkmıştı. Sovyetlerin yıkımıyla demokratik ideallerin öne çıkması askerin devlet yönetimindeki etkinliğinin kırılması gerekiyordu. Ama Amerika için bu daha tehlikeli bir alan olacaktı. Demokrasiyi de kendi amaçları için kullanmalıydı. Bu kez oyunu açıklık örtüsü altında uygulayacaktı. Bizim gibi ülkelerde demokrasinin geliştirilmesi için ABD yardımı gerekiyordu. Bu yeni yardımı anlatan bu kitabın her sayfası bize indirilmiş şamar gibidir. Rahmetli anam biz uyurken uyanır, Allah'a dua edenlerin yüzü suyu hürmetine aç kalmıyoruz der ve gece yarısı kalkar ibadetini yapar, dokuma tezgahında bez dokurdu. Bugün de uyumayanlar var ve onlar bizim nasıl bir tuzağa düşürüldüğümüzün resmini çekmiş dersem, resim değil ama öyle bir çalışma ki fazla zorlamaya gerek kalmadan canlı bir fotoğrafa bakar gibi gerçeği görebiliyorsunuz. İşte Yıldırım uyumamış ve bize gerçeği göstermek için çalışmış. Bu kitabı okumak içine düştüğümüz tuzağı görmemizi sağlayacak. Belki o zaman kendimizi sorgulamaya başlayabiliriz. Azıcık ulusal onurumuz kalmışsa ve gerçekleri okumayı biliyorsak, ders almayı biliyorsak. Oltanın ucundan kurtaramadığımız balığın bu kez bir ağda çırpınışını seyrettirmek isteyenlere ders vermenin gününü geciktirmemeliyiz. Dipnot. O günlerde bizler 18-21 yaşlarında öğrencilerdik. Oyun perdesinin önüne sürülmüştük. Senaryonun tümünü görmemiz olanaksızdı çünkü perdenin arkasını bilemiyorduk. İhtilal oyunlarının ayrıntısı tarihin karanlığına ve spekülasyonlara bırakılamazdı. Perdeyi araladığı ve içinde yaşamış olduğu olayları bizimle paylaştığı için Milli Savunma Bakanlığı eski hukuk müşaviri emekli hakim albay M. Emin Değer'e teşekkürler. Yazının tarihi çok gerilerde kaldı. 3 yıl önce tamamlanan ve 2002 yaz aylarında genel seçimlerden önce yayınlanmak üzere hazırlanan bu kitap, çeşitli yayıncıların oyalamasıyla 2 yıl gecikti. Mustafa Yıldırım. M. Emin Değer, Ankara, 3 Ekim 2002, Cuma.